Ayrım 32.
Sanki peşinden koştuğu, yakalamaya uğraştığı biri varmış gibi telaşla, hırsla, kederle sevişiyor, genç kızın boynunu, göğüslerini, canını acıtarak ısırıyor, hiçbir istek duymadan, bir zevk alma umudu bile taşımadan yatağındaki bu muhteşem vücudu umarsızca hırpalıyordu. Uzun topuklu terlikleri hala kızın ayağındaydı. Hikmet Bey'in diz kapaklarının altından tutup kaldırdığı bacaklarının bitiminde, erkeğin her hareketiyle rüzgarlı bir tepedeki kır çiçekleri gibi dalgalanıyorlardı. Hediye gözlerini kapatmamıştı. Kendisinden her isteneni yaparken dümdüz Hikmet Bey'in yüzüne bakıyordu. Ama genç kıza yatağın bir parçasıymış, bir gecelik entarisiymiş, bir çarşaf takımıymış, yumuşak bir yorganmış gibi davranan Hikmet Bey, kendisini seyreden gözlerin farkında bile değildi. Bir vakit sonra Hediye, dalgalarla salınan beyaz köpükler gibi uysalca teslim ettiği bedeni, usul dokunuşları, hafif öpüşleriyle Hikmet Bey'i yatıştırdı. Yavaşladılar, bir limana yanaşan bir gemi gibi sakin ve dikkatli manevralarla yeniden sevişmeye başladıklarında, Hikmet Bey artık yanındaki kadının, o kadının bedeninin ve güzelliğinin farkına varmış, dolgun ve sabırlı isteğine kavuşmuş, koyu ve baharatlı zevkin kokusunu hissetmişti. Hayat bir kapı gibi üstlerine kapanmış, kendilerini saran mahrem bir karanlığın içinde yalnızlaşmışlardı. İki sevgili gibi oynaşarak sevişiyorlar, uzun uzun öpüşüyorlar, aylaksız sözcükler mırıldanarak birbirlerinin azgınlıklarını besliyorlardı. Sonra Hikmet Bey'in kimseye, Osman'a bile sözünü etmediği, Hediye'nin ise sadece kendisiyle oynanabileceğini bildiği, sevdiği adamın yalnızca kendisiyle paylaştığına emin olduğu, bu nedenle de her seferinde büyük bir istek ve özlemle beklediği oyunlara geçtiler. Annesinin, masumların en masumu dediği Hikmet Bey'in, bu tür oyunlar oynamasını, kederli bir ruhun unutuşu, dalabileceği en derin karanlıklarda araması olarak da görmek mümkündü. Ama seyrettiği bu tuhaf sevişmelere rağmen Hikmet Bey'in masumiyetine inanmayı sürdüren Osman, bu oyunların Mehpare Hanım'ın arkasında bıraktığı şehvet yangınını aşabilmek, bir başka yangınla o ateşi bastırmak, eski karısından aldığı unutulmaz zevkin ötelerine geçecek, sadece kendine ait bakir şehvet alanları bulmak için keşfedilmiş olduğunu düşünüyordu. Ama bu düşüncesinden de emin değildi. Bir keresinde Mehpare Hanım'la birlikte Hikmet Bey'i çekiştirirken, belki de düpedüz azgın ve ahlaksız bir herifti demiş, Mehpare Hanım ölümün bile silemediği güzelliğiyle yosmaca gülümseyerek bu düşünceyi doğru bulduğunu göstermişti. Bir keresinde ise Osman iyice ele aldığı pervasızlıkla, belki de gizli bir deliydi demişti Hikmet Bey için ama öbür ölüler dönüp garip garip bakarak Osman'a katılmadıklarını belli etmişlerdi. Gene de Osman'ın aklında Hikmet Bey'in belirtileri çok özel yerlerde ortaya çıkan deliliğine dair bir kuşku hep kalmıştı. Osman'ın deliğine hak verdirecek biçimde deliliğin bir benzeriydi Hediye ile yatakta oynadığı, anlatılması bile mümkün olmayan oyunlar. Fısıltılarıyla, davranışlarıyla, dokunuşlarıyla dünyanın, hayatın ve zamanın gerçeğinden ayrılıyorlar, gerçek hayatta asla yapamayacakları, yapmayı akıllarına bile getiremeyeceklerini yatağın içine sığdırdıkları bir başka zaman ve hayat parçasının içinde yapıp, en kutsal yasakları bile parçalayıp, yok ederek, içinde tümüyle kaybolabilecekleri karanlık bir yuva yaratıyorlardı. Gittikleri yerlere onların peşinden gelmeye cesaret edebilecek tek bir gerçek bile bulunmuyordu. Uzun ve haz dolu bir soyunmaydı yaptıkları. Kıyafetlerinden başlıyorlardı. Sonra günlük gerçeklerden, zamandan, kimliklerinden, kişiliklerinden, anılarından, ahlaklarından, en sonunda da en kutsal değerlerinden soyunuyor, hepsini yakıyor, peşlerinde bir iz bile bırakmadan bir başka aleme geçiyorlardı. Geçtikleri alem öylesine karanlık ve işaretsizdi ki artık kendileri bile kendilerini yakalayamıyordu. Kendilerinden ve başkalarından kurtuluyorlar, tümüyle özgürleşen bedenleri şehvet şeytanının insan eti, tütsü ve amber kokan cennetine gömülüyordu. Orada uzun öpüşmeler, vahşi ısırışlar, çılgınca dokunuşlarla cennetin kıyısında fütursuzca dolaşıyorlardı. Sevişmek, Hikmet Bey için hayatın tuba ağaçları gibi ters döndüğü, sahtenin gerçek, gerçeğin sahte olduğu, yeni günahlar işlemek için ruhundaki bütün günahlardan kurtulduğu, arındığı, bu kainatın tümünü yakıp yeniden kendi kainatını kurduğu bir başkaldırı, bir isyan, bir ihtilaldi. Bir evren oluşturmanın çekiciliği yanında bütün öbür günahlar, en kötüleri bile ona sevişirken önemsiz gözüküyor, bu günahlara batıp çıkmaktan hiç gocunmuyor, tam aksine bütün bu şeytansı tapınmalar ona ancak bir evrenin efendisinin yaşayabileceği tanrısal bir haz, bütün zerrelerine kadar yayılan bir doygunluk veriyordu. Ruhsal ve bedensel altüst oluşlarla yaşadığı olağanüstü serüvenin sonunda sevişirken soyunduğu ne varsa yeniden ve çabucak giyebiliyor, eski benliğine, günah ve ayıp duygusuna, kutsallıklara, saygılı ahlakına geri dönüyordu. Onu böylesine masum ve Osman'a göre de bir deli yapan buydu. En korkunç günahlardan bile ruhunda en ufak bir sıyrık bile olmadan çıkabilmesi, iki ayrı ruha, iki ayrı evrene, varlığında hiçbir hasar yaratmadan sahip olmasıydı. Akıllı biri ya bunları yaşayamaz ya da yaşarsa içinde derinlerde hapsaltılmaz bir yarayla gezerdi. Ama öyle bir yara yoktu Hikmet Bey'de. O yaralarını kendi yaptıklarından değil başkalarının yaptıklarından alıyordu. Düzensiz soluklarla yorgun bir halde hayata dönüp yeniden çevrelerini, dünyayı, hayatı algıladıklarında pencereden giren ışıklar solgunlaşmış, o fosforlu aydınlık yerini kırık bir kızıllığa bırakmıştı. Hikmet Bey hediyeye minnetle sarılıp hemen her sevişmeden sonra ve inanarak söylediği cümleyi sevgiyle mırıldandı. Hediye, sen benim sahip olduğum tek hakikatsin. Hediye, şımarmasına izin verilen tek yer olan bu yatakta bile şımarmadan, efendisine duyduğu derin aşkla Hikmet Bey'e sokuldu. Onun ödülü, belki de o çıldırtıcı sevişmelerden ziyade, o sevişmelerin sonundaki bu sevecen sarılmalar ve okşayışlardı. Böyle anlarda son zamanlarda varlığının bir parçası haline gelen ve ifade etmesine bile imkan verilmeyen küskünlüğünü biraz olsun bastırabiliyor, kendisine hiçbir hamle hakkı tanınmayan mücadelesindeki ağır yenilginin yaralarını bir nebze olsun unutabiliyordu. Çok sonraları Hikmet Bey, hediyenin duyguları olabileceğini hiç düşünmemenin, onun duygularıyla hiç ilgilenmemenin, yanı başındaki kadının içinde kapkara bir inci tanesi gibi gün günden büyüyen korkunç kederi fark etmemenin ağır pişmanlığını yaşarken, Osman'a belki de demişti, en hakiki aşk bir kölenin aşkıdır. Gururunu, kimliğini, kişiliğini, arzularını, şımarıklıklarını, varlığının hayattaki yansımalarını görme isteğini, karanlık mahzenlerde, esir pazarlarında, harem odalarında, köle tüccarlarının, halayıkların, harem ağalarının küfürleriyle, tehditleriyle, hareketleriyle kaybetmiş, ezilmeyi, yok olmayı, kendini fark ettirmemeyi, kendi istediğini değil, kendisinden istenileni yapmayı bir erdem saymayı öğrenmiş bu küçük kadın, dilevser köşke gidip gelmeye başladığından beri hiç gurur meselesi yapmadan yenilmenin, terk edilmenin, bir başkasının kendisine tercih edildiğini görmenin, aşk acısının içine karışan gölgelerini hiç taşımadan, yalnızca sevdiği adam kendisinden uzaklaştığı ve yakın bir zamanda bir daha kendisine hiç dokunmaması ihtimali hissedildiği için ıstırap çekiyor, sessizce tek başına bu korkunç kederi taşıyordu. Gözlerindeki kimsenin fark etmeye bile tenezzül etmediği küskünlükten başka acısının insanlara yansıyan hiçbir yanı yoktu. Eğer onun gözlerine dikkatlice bakacak biri olsaydı, o sessiz yalnızlığın ve küskünlüğün anlatılan bütün acılardan daha ağır ve daha sarsıcı olduğunu görebilirdi. O, acı çekmesi bile küstahlık sayılacak bir insan grubundandı. Bir cariye, bir köleydi ama gene de dertleşecek bir kapı yoldaşı, bu ıstırabın yükünü tesellileriyle hafifletecek, kederiyle daha da büyüyen yalnızlığını paylaşacak bir dost bulabilirdi. En azından biraz dedikodu yapabilmek için onu dinlemeye hazır çok insan vardı. Ama geçtiği köle pazarlarının, onu döven harem ağalarının bile ondan alamadığı, ruhundan silemediği, doğuştan gelen bir soyluluğa sahipti. Her türlü yakınmayı yakışıksız buluyor, bazen çok bunaldığında, yalnızlığı ve ümitsizliği taşınmayacak kadar ağırlaştığında, kimseye sezdirmeden odasına çekilip alnını pencereye dayayarak dışarıya, bahçeye, ağaçlara bakıyordu. Alnında hissettiği camın serinliğiyle birkaç dakika düşüncelerinden kurtuluyor, hiçbir şey düşünmeden geçirebildiği bu kısacık anı da Tanrı'nın bir lütfu olarak kabulleniyordu. Bir teselli bile aramıyordu. Yalnızca birkaç dakika düşünmeden geçirebileceği bir zaman parçasıydı en büyük isteği. Uykularında bile o düşüncelerinden, kederinden kurtulamıyordu. Çünkü geceleri defalarca, her seferinde hep aynı acıyla ve Hikmet Bey'in o kızı sevdiği düşüncesiyle uyanıyordu. Hikmet Bey'e duyduğu sevgi onun hayatta sahip olduğu tek şeydi. Hikmet Bey'in başka bir kadını sevmesi değil, bu eve gelecek başka bir kadının kendisini buradan uzaklaştıracağını, sahip olduğu tek şeyi de bir daha görmemek üzere kaybedeceğini bilmenin dehşetiydi onu böylesine kederlendiren. Her şeyini almışlardı. Onda kendisine ait neredeyse hiçbir şey bırakmamışlardı. Hepsini de çok fazla üzülmeden vermişti. Şimdi de Hikmet Bey'i vermeye hazırlanıyor, bunun kaçınılmaz olduğunu hissediyordu. Gene sesini çıkarmayacak ama çektiği acıdan vazgeçmeyecekti. Belki de ilk kez kendisine ait bir şeye, bu acıya sahip çıkacaktı. Hikmet Bey'den kendisine kalacak yegane hatıranın bu acı olduğunu biliyordu çünkü. Acının bir insanı ne kadar yalnızlaştırdığını da öğreniyordu. Kimseyi görmeye katlanamıyor, insanlara bir duvara bakar gibi uzak gözlerle bakıyor, hiçbir konuşmaya katılmıyordu. Hikmet Bey'den başka herkes ruhunu sıkıyor, varlıkları rahatsız ediyordu. Kütüphanenin yanında durup sessizce Hikmet Bey'in gelmesini ya da evdeyse kütüphanesinden çıkmasını bekliyordu. Sevişmelerinden sonra Hikmet Bey kendisine sarıldığında mutluluğa benzer bir duygu hissediyordu. Usulca sokuluyor, bu anların kesilmesinden korkarak hareket bile etmekten kaçınıyor ve o sihirli cümlenin söylenmesini diliyordu. Hediye, sen benim hayattaki tek hakikatimsin. Bazen bunun doğru olabileceğini hayal ediyor, kendini kandırdığını bile bile bunu düşünüyordu. O zaman o güzel yüzünde bir tebessüm beliriyordu. Sonra o tebessüm kayboluyor, gözlerine küskünlük gelip yeniden yerleşiyordu. Karanlık çökerken Hikmet Bey acıktığını fark etti. Öğleyin yemek yememişti. Hediye hizmet etme işini kimseye bırakmadan koşarak gitti. Bir tepsi hazırlayıp öbür hizmetkarların alaycı bakışları arasında yukarı çıkardı. Hikmet Bey giyinmişti bile. Hediye, erkeğin giyinmesinin aralarındaki ilişkinin bir başka biçime döndüğünün işareti olduğunu biliyordu. İçinin sızladığını hissetti. Ama yüzünde hiçbir ifade değişikliği olmadı. Hikmet Bey'in yemeğinin yatak odasında onun yanında yemesi bile Hediye'nin minnettarlık duyacağı bir davranıştı. Tepsiyi köşedeki yuvarlak masanın üzerine yerleştirdi. İskemlesine Hikmet Bey otursun diye çekti. Lambaları yaktı, kenara çekildi. Hikmet Bey obur bir telaşla masaya oturup iştahlı seslerle yemeklerin lezzetini överek yemeye başladı. Efendilerin o insafsız bencilliğiyle Hediye'nin yemek yemediğini fark etmemişti. Karnı doydukça aklı başka düşüncelere kaymış, gözleri dalgınlaşmıştı. Bir ara kendi kendine mi yoksa Hediye'ye mi söylediği anlaşılmaz bir biçimde "Domuzları bile vurmuşlar," dedi. Sonra ekledi. "Acaba buralardan gitmenin vakti mi geldi?" Hediye domuzlar sözünü anlamamıştı ama buralardan gitmek sözü yüreğini titretmişti. Buralardan gitmek, her gün eve gelip kitapları karıştıran o çirkin ördekten uzaklaşmak, başka diyarlara göçmek ne muhteşem bir hayaldi ama sadece bir hayaldi. O küçük sevinç dalgalanmasından sonra bunu hemen fark etti. Ama gene de gitmenin ne kadar güzel olabileceğini düşünmekten, bunu yalnızken kuracağı hayallerin arasına almaktan geri kalmadı. 19. Ragıp Bey ilgisiz bir merakla kaç tane olduğunu sayıyordu. Birincisini gördüğünde hafifçe irkilmişti ama onuncudan sonra neyi saydığını bile fark etmez bir hale gelmişti. Eminönü'ndeki sonuncusunun yanından geçtiğinde 47'ye varmıştı. Üstlerinde uzun beyaz entarileri, entarilerinin önüne iğnelenmiş büyük kağıtlara yazılmış ölüm hükümleri, çarpılıp uzamış boyunları, rüzgar estikçe ipin ucunda dönen bedenleriyle Sultanahmet'ten Eminönü'ne kadar kurulmuş dar ağaçlarında sallanan, idam edilmiş isyancılardı saydıkları. İlk celselerde mahkum olup asılanlardı bunlar. Arkası gelecek, İstanbul 3 kalasın ortasındaki bir ipin ucunda dönüp duran beyaz entarili ölülere alışacak, gördüklerinin insan ölüleri olduğunu bile unutacaktı. Ragıp Bey gibi şehir de önce ürpermiş, sonra alışmıştı. Dar ağaçları ve ölüler bir zaman İstanbul'un parçalarından biri olmuştu. Her zaman çevresinde birkaç sokak çocuğuyla birkaç aylağın durduğu, yaşlı kadınların yanlarından dua ederek geçtikleri bir nevi korkulu eğlenceye dönüşmüştü. Ragıp Bey bu asılmış insanlar için en küçük bir acıma bile hissetmiyordu. Yalnızca onların yaptıklarından ve ölüm biçimlerinden vücuduna yapışkan bir sülük ya da solucan değdiğinde hissettiği tiksintiyi hissediyordu. Daha fazla bir anlam taşımıyordu bu ölüler onun için. Eğer o isyancılara ne yapılacağına karar vermeyi ona bıraksalardı, o da hiç duraksamadan ölümlerine karar verirdi. Tek fark, Ragıp Bey onların vurulmasından yana olur, hatta belki de bizzat kendi vururdu. Dar ağacında sallanan son cesedi de arkasında bıraktıktan hemen sonra onları unutmuştu bile. Onlar hatırlanmaya değer birileri değildi onun için. Un kapanındaki tekkeye giderken bedeninin her parçasında yorgunluğu bir ağrı gibi hissediyordu. İstanbul'a girdikleri ilk gece Dilara Hanım'a gidebileceğini düşünmüştü. Harekattan önce ama olaylar onun hesapladığı gibi gelişmemiş, teslim olan askerleri hapishanelere yollamak, yaralıları hastanelere yatırmak, birlikleri İstanbul'un çeşitli bölgelerine yerleştirmek, yeni cephane dağıtmak, ambarlardaki fişekliklerin ve yiyeceklerin sayımını yapmak subayların günlerini almıştı. Sonunda işler biraz hale yola girip de izin sırası geldiğinde Harbiye Nezaretine gidip birliğinin son durumu hakkında rapor vermiş, çıkınca bir kira arabası tutup yola koyulmuştu. Ama arabacıya Dilara Hanım'ın evinin değil, annesiyle karısının bulunduğu tekkenin adresini söylemişti. Onları görmeden doğrudan Dilara Hanım'a gidebilirdi ama o zaman içinde hep bir sıkıntı ve vicdan azabı olacağını anlamıştı. Bütün özlemine ve sabırsız arzularına rağmen önce tekkeye uğrayıp daha sonra Dilara Hanım'a gönül rahatlığıyla gitmeye karar vermişti. Şeyh Efendi'yi Haliç'in kenarında mezarların arasında tek başına dolaşırken buldu. Yosun, barut, ölüm ve yedi veren güllerinin kokuları birbirine karışıyordu. Şeyh sanki gelmesini bekliyormuş gibi karşıladı Ragıp Bey'i. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendi hazretleri. Zorlu günler geçirdiniz. Sıhhat afiyetiniz nasıl? Sayenizde iyiyim efendim. Bir yaramazlık yok. Biraz yorgunluk belki. Ona da alışkınız. Birlikte Haliç'in kıyısında yürümeye başladılar. Şeyh Efendi bazen bir mezarın başında duruyor, başucundaki çiçeklere bakıyor, taşların üstüne sıçramış toprak parçalarını elleriyle temizliyordu. Ragıp Bey onun toprağa sürdüğü ellerinin hiç kirlenmediğini hayretle gördü. Askerler sokaklarda hocaları dövüyorlarmış. Ragıp Bey yüzünü buruşturdu. Ben de duydum, canım sıkıldı biraz. Lakin onların da bir zaman ortada gözükmemeleri icap ettiğini anlamaları lazım. Müsaade eden yeni çıkmış asker, yanında arkadaşı, kumandanı vurulmuş. Böyle hallerde askerin asabiyeti kolay yatışmaz. Bunların müsebbibi olarak hocaları görüyorlar. Hoca derken elbet sizin gibi alimleri kastetmiyorum ama bazı mollalar boylarından büyük işe kalkıştılar. Askeri askere kırdırdılar. Şeyh Efendi sakallarını sıvazlayarak dinledi Ragıp Bey'in söylediklerini. Molla takımının bu işlere bulaşması tasvip edilecek bir vaziyet değil. Zaten ulemadan kimse de bunu tasvip etmedi. Lakin benim korkum başka. Biliyorsunuz siyaset bahane arar kendine. Bir zaman sanki aralarında önemli bir konu konuşulmuyormuş gibi yürümeye devam ettiler. Sonra şeyh bıraktığı yerden yeniden başladı. Ama din siyasete bahane olmamalı. Durup Ragıp Bey'in yüzüne baktı. Askeri dine düşman etmeyin. Din bir cemiyetin, hiç unutmayın, ahlakı ve vicdanıdır. Dinini kaybeden bir cemiyet ahlakını ve vicdanını da kaybeder. Öyle bir cemiyette hiç kimseye hayat hakkı bulamaz kendine. Zebunu zalime karşı, ırz ehlini namussuza karşı savunacak olan dindir. Ben dinsize de hürmet ederim. Benim nezdimde o da Rabbimin kıymetli bir kuludur. Yolunu kaybetmiş, karanlığa düşmüşse elimden geldiğince acizane bir ziya tutmaya çalışırım ona. Rabbimin talihli kullarının yollarını aydınlatan nurunu onlara da göstermeye gayret sarf ederim. Dediğim o değil, bir cemiyetin dinini kaybetmesi bir kulun imanını kaybetmesine benzemez. Her iki dine düşman bir ordu yaratırsınız, bu cemiyetin istikbalini karartırsınız. Halkın dinine, imanına, hocasına dokunmayın. Benim inancım odur ki hürmet eden hürmet görür. Sahte sofuyla din ehlini zinhar birbirine karıştırmayın. Günahsıza eza ederseniz bu halk adaletinizden şüphe duyar. Dine düşman olursanız bu halk size düşman olur. Orduyu halkından, halkı dininden ayırmayın. Savaşmak kolaydır, lakin barışmak zordur Ragıp Bey. Her kanlı zalim bir savaş çıkartabilir ama barış için gönlü yüce birileri lazım gelir. Tekke'ye doğru yürümeye başlamışlardı. Ragıp Bey Şeyh Efendi'nin söylediklerini düşünüyor, bir cevap vermiyordu. Sizi burada lafa tuttum, kusura bakmayın. Validenizi görmek istersiniz. Kendisi sıhhat ve afiyettedir. Kendisi aziz bir kadın. Böyle birini tekkemizde ağırlamak fırsatını bize bahşettiğiniz için ayrıca minnettarım. Estağfurullah efendim. Şeyh birden gülüverdi. Çelik gibi sert de maşallah, dedi. Ragıp Bey, Şeyh'in ne demek istediğini anladı. O da güldü. İki erkek, iki dost kendilerini korkutan ve onların sevgisini kazanan kadından duydukları çekingenliği, bütün cesaretlerine, şöhretlerine, kudretlerine rağmen hoşgörüyle ve şefkatle kabulleniyorlardı. Siz gidin, Valide Hanım'ı bekletmeyin. O da geldiğinizi duymuş, sabırsızlanıyordur. Tam Ragıp Bey hareme doğru giderken Şeyh Efendi arkasından seslendi. Belki bu konuşmalarımızdan büyük biraderinize de bahsedersiniz. Zannımca onun daha çok ilgisini çekecek. Ragıp Bey kendisiyle İttihat Terakki'ye bir uyarı gönderildiğini anladı. Bu uyarının ciddiyetini Cevat Bey anlardı belki ama İttihat Terakki Merkezi'nin bu tür uyarılara kulaklarını tıkayacağına şimdiden emindi. Tahta trabzanlara tutuna tutuna basamakları tırmandı. Annesi beyaz başörtüsü ve gittikçe derinleşen çizgileriyle karşıladı onu. Önce baştan aşağı bir yarası, bir hastalığı, bir aksaklığı var mı anlamak ister gibi süzdü. Yüzünde küskün bir ifade vardı. Elini Ragıp Bey'e uzattı. Her zamanki gibi elleri beyaz sabun kokuyordu. Buruşmuş, mavim tırak damarları belirmiş, kararlı ve sinirli ellerdi bunlar. ''Aç mısın?'' dedi oğluna. ''Evet anne.'' İyi, sana yemek hazırlattım. Yemeği karının odasına gönderttim. Sağ olun. İyi misiniz? Ben iyiyim elhamdülillah. Annesi durup kaşlarını çatarak Ragıp Bey'e baktı. Halifeyi devirmişsiniz. Sokaklarda hocaları dövüyormuşsunuz. Ragıp Bey derin bir soluk aldı. Yorgundu ve her karşılaştığı ona aynı şeyi söylüyordu. Tam öfkelenmek üzereydi ki birden bütün zabitlerin evlerinde aynı şekilde karşılanmış olabileceklerini fark etti. Daha sonra ağabeyi Cevat Bey'e bunu söyleyecekti. Abi, biz hocalarla değil analarımızla dövüşüyoruz. Nasıl kazanacağız? Mümkün mü böyle bir mücadeleyi kazanmak? Kederli bir sesle, ben hiçbir hocaya dokunmadım, dedi. Dokunanı görseydim cezalandırırdım ama onlar da askerin içine nifak soktular. Niye sadece bize kızıyorsunuz? Annesi dimdik baktı oğlunun yüzüne. Bir gün önce aynı sözleri büyük oğluna da söylemişti. Senin büyük deden müftüydü. Yaşasaydı onu da mı dövdürecektiniz? Biz dövdürmedik anne. Zaten bundan böyle olmaz artık öyle şeyler. Savaşlarda böyle yanlışlıklar oluyor bazen. Çok büyütmemek lazım. Arkadan gelen soru annesinin tek küskünlüğünün hocaların dövülmesiyle ilgili olmadığını gösteriyordu. Akşam kalacak mısın? Gideceğim anne. Kışlaya dönmem lazım. Yarın gelip sizi Hatice Hanım'la birlikte Göztepe'ye götüreceğim. Çok fazla kışlada kalıyorsun. Askerlik. Bu kadar askerlik iyi değil oğlum. Erkek kısmı evine de biraz vakit ayırmalı.